Katre-i Matem, İskender Pala, 30. Ayrım. Karaşahin'in karakterini, huylarını, davranışlarını tahlil ede ede bir adım sonra onu nerede bulabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Söz gelimi saklanmak gerektiğinde bir tekkeyi tercih etmesi de, kimlik değiştirmek istediğinde İranlı bir gezgin kılığına girmesi de onun çok zeki olduğunu gösteriyordu. Sultan 3. Ahmet'in Mevlevilere karşı çok müsamahakar davrandığını, İstanbul Mevlevilerinin neredeyse sorumsuz bir hayat yaşadıklarını bilmeyen yoktu. Kimse yanlarına bile yaklaşmıyordu. Külhan'a vardığında beylerin hemen hepsi Şahin'i ayrı bir kişilikte tanıtmış ama kimse nereden gelip nereye gittiğini söyleyememişti. Burası Külhan'dı. Sırlar araştırılmıyor, kimse kimsenin ne veya kim olduğu ile ilgilenmiyordu. En son uğradığı Haliç'teki gençlik arkadaşları ise kendisine miras yedi bir Şahin'den dem vurmuşlar. Ortadan kaybolduğunu söylemekten öte işe yarar bir bilgi vermemişlerdi. Hem Mülazım Osman hem de Sarı Celep gizliden gizliye yaptıkları soruşturmalar süresince birbirlerinin izine de rastlamışlardı. Her ikisi de Şehzade Ahmet'i arayan, bir başkasının varlığından tedirgin olmuş tetikte ilerliyorlardı. Şimdi ikisi de rakibinin kim olduğunu tam tespit edememekle birlikte avını diğerinden evvel ele geçirmek gerektiğine inanıyor ve öyle çalışıyordu. Mülazım Osman sonunda Şehzade Ahmet'in vezir sarayında himaye gördüğünü keşfettiğinde nasıl tehlikeli bir işin içine atıldığını hayıflandı. Şehzade dediğin sarayda olurdu. Bir şehzade vezir konağında saklanıyorsa veya himaye görüyorsa bunda mutlaka bir siyasi sebep olmalıydı. Padişahın damadı olmakla kalmayıp itimadını da kazanmış olan, hatta devlet işlerini neredeyse tek başına çekip çeviren bir vezir, acaba bir şehzadeyi neden sarayında tutardı? Padişaha sadakatinden dolayı onu göz hapsinde mi bulunduruyordu? Padişaha karşı bir tehdit olarak mı saklıyordu? Padişah kendisinden şehzadenin kellesini istediğine göre, vezirin onu sakladığını bilmiyor olmalıydı. Belki de biliyordu ama bilmezden gelmek siyasetine uygun düşüyordu. Peki ama neden kendisine görevi verirken bunu söylememişti? Mülazım Osman'ın asıl zihnine takılan soru ise bu şehzadenin saray dışında ne aradığıydı? Ve bu durumda sultanın şimdiye dek onun boynunu neden vurdurtmadığıydı? Sultan II. Mustafa'nın bilinmeyen bir şehzadesinin hayatta olması kimin işine yarardı? Vezirin mi? Acaba kendisi bir tuzağın içine mi çekilmek isteniyordu? Şehirdeki karışıklıkların bununla bir ilgisi var mıydı? Hayli zamandır izleyip durduğu şu yeniçerilerin kazan kaldırma heveslerinde acaba Şehzade Ahmet nasıl bir rol sahibiydi? Eğer şehirdeki kalabalıklar Şehzade Ahmet hakkında bazı fikirlere sahip iseler, bugüne kadar böyle bir şeyin istihbaratına ulaşılmamış olsa bile onu öldürme emrini yeniden düşünmeli miydi? Bütün bu soruları kendisine, bana Şehzade Ahmet'in kellesini getir diyen sultana soramazdı elbette. Bunca soruyu soran adam asıl soruyu sormamıştı. Kara Şahin bir şehzade olduğunu bilmiyor olabilir miydi? Sarı Celep başlangıçta Kara Şahin'in kılığına girmekle onun rüzgarını kullanmak istemiş, böylece onun izini bulmayı ve hatta yaklaşmayı planlamıştı. İşine de yaramış, kendisini tanıyanlar hemen ortaya çıktığı için hakkında pek çok bilgi edinmişti. Ama artık içi rahat değildi. Çünkü aradığı adamın peşinde kendisinden başka birinin daha olduğu fikri zihnine dayanılmaz bir ağırlık veriyordu. Kılık değiştirmekle tehlikeli bir oyun oynadığının işte o vakit farkına varmıştı. Peşinde bir katil olduğunu düşünerek çalışmak oldukça zordu. Avcı iken av olmak, ava giderken avlanmak istemiyordu. Son pişmanlığı da 2 gün evvel Kara Şahin'i uzaktan gördüğü vakit yaşadı. Macar hekim işini iyi yapmış, yalnızca kaşlarını değil burnunu da bıçaktan geçirerek kendisini tıpkı Kara Şahin'e benzetmişti. Sakal ve bıyık da zaten yüzün geri kalan teferruatını örtüyor, dikkatle bakılmayınca ikisi arasında anlaşılmayacak bir benzerlik ortaya çıkarıyordu. Avını uzaktan seyrettiği 2 gün evvel kendisi hazırlıksızdı. Üstelik avı da bir kalabalığın arasında divan yolundan at meydanına doğru çemberli taş yakınlarından akıp gitmekteydi. Üzerinde bir paşalı kıyafeti vardı ama baldırı çıplakların arasında eğleşmedeydi. Yanındakilerden ikisini tanımıştı, Şıkırdım Veli ile Manav Muşlu Beşe. Bunlar patronu Halil Ağa'nın yamaklarıydı. Şehzadenin bu adamlarla ne işi olabilirdi? Onlarla birlikte bağırıp halka nutuklar attığına göre, o da sultandan ve vezirinden şikayet edenler arasında olmalıydı. Belki de halkı isyana çağıranların elebaşlarından biriydi. Neden olmasındı? O bir şehzadeydi. Elbette hükümdar olmayı isterdi. Sarı Celep bu cümleyi içinden geçirdiği anda durakladı. İbrahim Paşa kendisine bu görevi verirken acaba neyin peşindeydi? Halk vezirden şikayetçiydi. Böyle bir dönemde vezire yakın durmak, iki ucu keskin bir kılıç taşımak gibiydi zaten. Son birkaç aylık gelişmelere bakıldığında sultanın da vezirin de çok başarılı oldukları söylenemezdi. İran'daki savaşın masrafı halka yüklenmiş, esnaf ve tüccarın vergisi artınca homurdanmalar başlanmış, şikayetler sokaklara, kahvehanelere, han ve hamamlara taşınmıştı. Tebriz'den gelen kötü haber üzerine de şikayetler yüksek sesle anlatılır olmuştu. Yazık ki bu sesleri şu devletlular bir tek kendileri duymuyordu. Daha doğrusu halkın inlemeleri, çırağan eğlencelerinin, sadabat meclislerinin, şu sazende ve hanendeleriyle köçek ve rakkasların seslerini aşıp kulaklarına girmeye yol bulamıyordu. Şehirdeki kaynaşmayı göremeyecek kadar halk ile irtibatları kesikti. Onlar görmese de ekmeğe muhtaç ayak takımı kin ile dolmuş, bu seçkin eğlencelerdeki pastadan dilim istiyordu. Orta tabaka vergiler ve şehirdeki asayiş yokluğundan dolayı gücenikti. Esnaf sık sık kepenk kapatıyordu. Güvenlik hiç kalmamıştı. Daha birkaç gün evvel Yeniçerilerin eşkıya takımı konak basmış, eşyaları yağmalamış, kadınları ve kızları et meydanına kaldırmıştı. Irz ve namus ayaklar altına alınır durumdaydı. Zenginler konakları basılırsa kadınları ve kızlarını yer altında saklayabilmek için artık bahçelerine kuyular kazdırtıyorlardı. Devletlular ise sultan meclisindeki yaran arasına girememekten dolayı haset ateşiyle yanıyorlardı. Ulema menfaatine düşmüş, din adamları dini dünya için satar olmuşlardı. Bunca kargaşa arasında Şehzade Ahmet'i öldürmeli miydi yoksa korumalı mı? En iyisi olacakları bir müddet izlemekti. Onu nasıl olsa bulmuştu. Evini barkında öğrendi mi keklik çantada demekti. Şimdilik uzaktan takip etmesi yeterliydi. Sarı Celep, Veli Nimet'i Vezir Hazretlerine, Şehzade Ahmet'i bulduğu haberini bir an evvel vermek istemişti. Lakin akşam olduğunda Şehzade Ahmet'in bizzat Veli Nimet'in sarayına gideceğini nereden bilebilirdi? 51. Sual: Bir insandan iki tane olabilir mi? Karaşahin Sadabat'taki lale encümeninde ortalık birbirine girince Şüküfeciler Ketüdası'nın örtüsünü açamadığı son saksıyı derhal gözleme almış, ihtisap zabitinin onu yerinden kapıp doğruca Tomruk Emin'le teslim ile emniyeti sağladığını görmüştü. Saksıdaki lalenin katre-i matem olup olmadığını elbette görememişti ama Tomruk Emin'ini takip etmek üzere yeni bir sebep bulmuştu. Tomruk Emin'i saksıyı ases çavuşlarından birine teslim ederek kendisi o gün Elçi Han'ına gitmişti. Elçi Han'ı 400 yıldır Osmanlı ülkesine gelen elçilerin hatıralarını taşıyan, duvarlarında bu elçilerin el yazıları bulunan pahalı bir handı. Alt katında ahırlar, üst katında kare odalar vardı. İstanbul'a gelen lale tacirleri ve bezirganların çoğu tıpkı diğer laleciler gibi divan yolunda çemberli taş tavuk pazarı civarındaki bu taş binada kalırlardı. Uzaklaşırken içinden mırıldandı: Yarın gelip burayı yoklamakta yarar var. Ertesi sabah erken kalkmış, daha gün doğarken Hafız Çelebi'yi yoklamış, son saksının Tomruk Emin'inde olduğunu söyleyip teselliye çalışmış, kuşluk vaktinde de lalelerin renkleri uçmasın diye üstlerine beyaz tülbentler örten, lale ırgatlarına selam vere vere bostan aralarından Elçi Han'ına doğru at sürüyordu. Handak alanların çoğu orta avludaki kuyunun çevresinde çubuk içiyor, sohbet ediyorlardı. Burada pek çok dili aynı anda duymak mümkündü. Kendisi İranlı bir lale taciri olarak tanıtıp kalabalığın arasına karıştı. Anlatılanları dinlemeseydi elçi hanın da sohbetin bu derece ilginç olabileceğine akıl erdiremezdi. Mürekkep yalamış İstanbul eşrafının neden burada eğleştiğini şimdi anlıyordu. Burada anlatılan her şey çok gezen bilir, hükmünü doğruluyor gibiydi. Çünkü burada anlatılan her şey birbirinden ilginçti. Bir tabureye oturup kahve siparişi verdiği sırada konuşan adam ateşli bir üslupla anlatıyor, konuştuğu dili bilmeyenleri bile hayrete düşürecek kadar etkiliyordu. Bütün sazların sesi ruhlar aleminde bulunan Derderten adlı bir sazdan çıkar. Allah, Adem Atayı yarattığı vakit ruh onun çamurdan bedenine girmek istemiş. Allah o vakit Derderten sesini cennete göndermiş. Ruh bu ses ile kendinden geçip mest olunca Adem Atanın bedenine girmiş. İşte bugün musikinin ruha gıda, cana safa olmasının sebebi budur. Bu arada başka biri araya laf sıkıştırdı. Gönül eğlencesi sazu sefadır, safa sür ki bu dünya bir vefadır. Konuşan ondan aşağı değildi. Doğru demiş şair. Yine de söyleyelim ki, ilk icat olunan saz bir daire ile neydir? Bunları hukumedan Fisagor bulmuş olup Süleyman peygamberin zamanındaki Belkıs'ın sifaf gecesinde çalınmıştır. Musa peygamber zamanında da musikarı buldular. Burada herkes ilginç olan şeyleri anlatırdı. Başından ilginç olaylar geçen kişileri dinlemek de eğlenceli bir adetti. Evliya Çelebi merhum vaktiyle burada çok oturmuş hikayeler derlermiş. Elbette çok da anlatmış olmalı. Burada her dile göre de tercüman bulunur. Bu tercümanlar hikayeyi anlatıcıdan ziyade heyecan katarak süslerler, hatta taklitlerle, beden diliyle neredeyse bir orta oyunu, bir tuluat gibi hikayeyi canlandırırlardı. Söz gelimi o sırada başından geçen bir olayı anlatmaya başlayan Yemenli tacirin Arapçasını, o anda cümle cümle tercüme ederek anlatan Müderris Satı Halife, Enderun'da dil olanları mektebinde tahsil görmüş, en ünlü tercümanlarından biriydi. Adam olayı anlatırken o sanki kendi başından geçmiş gibi jest ve mimiklerle öyküyü zenginleştirmekle meşguldü. Karaşahin anlatılanları keyifle dinlerken birden hanın üst katında revaklara yaslanmış olarak tartışan iki kişi dikkatini çekti. Tekrar tekrar baktı. Gözlerine inanamıyordu. Daha dikkatli baktı, yanılmış olamazdı. Evet, evet, bu Bican Efendi'nin ta kendisiydi. Elinde bir kaplumbağa vardı ve adama akça kesesi veriyordu. Demek Felemenk'e kaçmamıştı. Çünkü kaybolduğu zaman hesap etseler Felemenk'e gidip geri dönmüş olma ihtimali en hızlı gemi yolculuğundan bile kısaydı. Peki ama bu handa ne işi olabilirdi? Konuştuğu adam onun gibi sarışın ve uzun boyluydu. Muhtemelen kendi milletindendi ve yine muhtemelen ana dillerini konuşuyorlardı. Bunun için söylediklerini anlaması mümkün değildi. Oturduğu yerden izlemeye başladı. Çok geçmeden yanlarına çok özel ve ışıltılı kıyafetler içinde bir yabancı daha geldi. Her ikisi de saygıyla eğilip gelen adamı selamladılar. Bu sonuncusunun önemli bir görevi olmalıydı. Belki bir ruhani lider, belki yüksek rütbeli bir subay, belki devlet elçisi. Limanda ticaret için gelen Felemenk gemileri hiç eksik olmazdı ama Haliç ağzına lenger atmış bir esir gemisi yahut kraliyet donanması yoktu. Hanın orta avlusunda bekleşen atlara baktı. Onun bineceği türden koşumlara sahip bir at da göremedi. Demek ki atı ahırdaydı. Atı ahırda ise kendisi burada kalıyor olmalıydı. O burada kalıyorsa Bican Efendi onunla neyin pazarlığını yapıyordu? Şu görünen manzaraya göre Hafız Çelebi'nin yanından zorla götürülmüş olamazdı. O halde neden kaçmıştı? Elindeki kaplumbağa Hafız Çelebi'nin kaplumbağalarından mıydı? Eğer öyleyse bir kaplumbağa ile ne işi olabilirdi? Ecnebilerin uzun ömürlü olabilmek için dağ kaplumbağalarının yahnisini yediklerini biliyordu. Ama bir tatlı su kaplumbağası aynı şeyi yapar mıydı? Bican Efendi'nin İstanbul'un en zengin konaklama mekanı olan Elçi Hanı'nda kaplumbağa çalıp satarak kalmadığı ortadaydı. Ne oluyordu? O sırada bütün başlar avluya açılan ahır kapılarından birine çevrildi. Adamın biri boğuk bir çığlık atarak yere yığıldı. Köşedeki teknenin başında saman yemekte olan atlardan biri şaha kalkıp kapıya yöneldi. Siyah çarşaflı ve yüzünü siyah peçeyle örtmüş biri atın bedenine sarılmış kaçıyordu. Kadın mı erkek mi olduğu anlaşılamamıştı. Handaki herkes ecnebi olduğu için o şaşkınlıkla ne yapacaklarını bilemediler. Giden gitti. Herkes merakla yere yığılan adamın başına toplandı. Adamın eli kanıyordu. Birden avucunda kınından sıyrılmış bir hançer tuttuğunu gördüler. Anlaşılan oydu ki elinde duran bu küçük hançer bir başkasına fırlatılmak üzere avuçlanmıştı. Adam yerden doğrulurken yüz yüze geldiklerinde Şahin dehşetle irkildi. Bu adam ta kendisiydi. Kaşıyla, gözüyle, saçıyla, sakalıyla ta kendisi. Bir insan sokakta kendisine rastlayabilir miydi? Bayılacak gibi oldu. Eline baktı. Hayır, kanayan kendi eli değildi. Ama yerden doğrulmakta olan adam kendisiydi. Çıldırıyor olabilir miydi? En azından onunla konuşmalı, yüzleşmeli, bu işin sırrını öğrenmeliydi. Ne çare, buna fırsat bulamadı. Yaralı kopyası atına binip kaçarak oradan uzaklaştı. Şimdi herkes Şahin'e bakıyordu. Değişik dillerden birbirlerine hayret kelimeleri söyleniyorlardı. Bu bir insanın ikiziyle yan yana durmasından öte bir şeydi. Şahin ne yapacağını bilemedi, oradan derhal uzaklaşması gerektiğini düşündü. Başını tekrar yukarı kaldırdıysa da Bican Efendi'yi göremedi. Yolda bacaklarının titremesi korkudan değildi. Zihnini saran yüzlerce sorudandı. Gördüğü kişiye dair sorular, görünmeden kaçan kişiye dair sorular. Bican Efendi'ye dair sorular. Macar hekimin kendisi neden bu adama benzettiğine dair sorular. O gece Veli Nimet'inin yanına uğramadan doğruca hücresine çekildi. Ardı arkası gelmeyen ve hiçbiri cevaplanamayan sorularla yatağın içinde sabaha kadar dönüp durdu. 52. Sual. Bir matem damlasına ağlayanın yaşları gözden mi gelir, gönülden mi? Çiçek encümeninden sonra Topaç yeğenin hastalığı İdeni'ye nüksetmişti. Bir hekim teşhis koymuş, çiçeğe yakalandığını, tecrit edilerek dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Hafız Çelebi encümenden sonra çok kötü zamanlar geçiriyordu. Sanki yaşama sevincini kaybetmişti. Her halinde, her hareketinde bir kırgınlık var gibiydi. Sanki başka birisi olmuştu, solgun, bitkin ve perişandı. Bu yıl onun için hüzünler yılı gibiydi. Önce yeğenin ardından Bican Efendi'nin, sonra da Katre-i Matem'in firkatinde için için ağlayıp yakılmıştı. Yeğe onu bu perişan haline hangi sebebe bağlayacağını bilemiyordu. Bahçenin laleleri bakımsızlıktan ve ilgisizlikten solmaktaydılar. Gündüzleri beyaz renkte nemli tülbentler ile üstlerini örtmek gerekiyordu. Bezirganlar geldiği vakit derhal saksılara aktarılmaları ve hazır edilmeleri lazımdı. Birkaç bezirgan sırf bu yüzden eli boş dönmüş, birkaçı da lalelerin renklerini parlak bulmadıkları için başka lale tarlalarına gitmişlerdi. Hafız Çelebi kaplumbağalarla bile gönülsüz ilgilenmeye başlamıştı. Bir yılın hasadı neredeyse gözlerinin önünde solup dağılacaktı. Bican Efendi'nin yokluğuna üzülüyor, kendisini terk ediş biçiminden dolayı da affedemiyordu. Can kuyusunu ve mezarı ziyarete gelen insanların sayısı bu mevsimde çoğalırdı. Her yıl onlara karlı şerbet ikram ederlerdi. Oysa bu yıl Uludağ'dan kar getirtmeyi bile akıl edememişti. Bu işleri planlayan, ilgililerle irtibata geçen, ona göre tertibatını alan ve yolu yordamıyla her şeyi tıkır tıkır çalıştıran Bican Efendi neredeydi şimdi? Topaçiye'ye hasta yatağında bahçenin ve Hafız Çelebi'nin sanki birbirlerine inat hızla perişan olmalarını gözlemliyor, içten içe kahrediyordu. Zaman zaman nöbetler geçiriyor, dalgınlaşıyor, kendini kaybediyordu. Çelebi'nin çok düşünen ve az konuşan bir ihtiyara dönüşmesi ise yüreğine hastalığından ziyade tesir ediyordu. Bir seher vaktinde kalkıp hiç hesapta yokken lalelerin üzerine kuyu suyu püskürtmeye başladı. Sözde Hafız Çelebi'ye bir şeyler anlatmaya çalışacaktı. Fakat iki saat sonra bahçenin ortasına yığılıp kalmıştı. 30. ayrımın sonu sayfa 317, devamı 31. ayrımda.